Değerli Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesini dilerseniz öncelikle Diyarbakır Belediyesi'nin eş başkanları Gülten Kuşanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınması ve bu gözaltı kararına yurt içi ve yurt dışından tepkileri ele alarak başlayalım. Bu arada Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir direniş çağrısı var. Belediyeler iade edilene kadar diyor, erken seçim olmayacak ve direnişte bulunma şeklinde çağrı var. Bu ne anlama geliyor? Güneydoğu'da neler bekleniyor? Ne tür bir tablo çizilebilir Güneydoğu'la ilgili olarak özellikle Diyarbakır Belediyesi eş başkanlarının gözaltına alınmasından sonra?
Türkiye'de özellikle PKK'nın AK Partili siyasetçilere yönelik, ki bazı ilçe başkanlarına yönelik suikast girişimleri olmuş, hayatını kaybedenler olmuştu. Bu eylemleri sonrasında hükümetin HDP'ye yönelik tavrının değiştiğini gördük. Öncelikle bunu söylemek lazım. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonra PKK'ya ve onun uzantılarına karşı stratejimiz değişecek, nasıl değiştiğini göreceksiniz demişti. Ardından bazı illerde eş başkanlar, ilçe eş başkanları ard arda gözaltı haberleri gelmeye başladı. Onlara ilişkin gözaltı haberlerinden sonra da en tabii dikkat çekici olanı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin iki eş başkanının gözaltına alınması. Gülten Kışanak Ankara'da darbe komisyonuna ifade verdikten sonra Diyarbakır'a gittiğinde gözaltına alındı. Fırat Anlı da evinde jandarma tarafından gözaltına alındı. PKK'ya yardım etmekle, belediye imkanlarını PKK'nın hizmetine vermekle suçlanıyorlar. 5 günde avukatlarıyla görüşmeleri yasaklandı, olağanüstü halin verdiği yetkiyle. Şimdi aynı anda aslında HDP'den, Selahattin Demirtaş o sıralarda Türkiye'de değildi, HDP'den halkın belediyeye ve başkanlarına sahip çıkması için çağrı yapıldı. Akşam saatlerinde oldu bu ve sonrasında da bu çağrı geldi. Bu çağrıyla birlikte tabii Diyarbakır'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını da duyduk. Artı Diyarbakır ve bölgede internet erişimi de ortadan kaldırıldı. Yani internete erişemediler. Bugün de devam etti o internet yasağı bölgede. Bir gruplaşma, bir halkın bir araya gelmesi konusunda hükümetin aldığı önlemler, HDP'nin yaptığı çağrılar vardı. Küçük gruplar halinde belediyeye gidenler olduğuna ilişkin görüntülere şahit olduk. Onun dışında çok büyük bir gösteri ve büyük olayların da yaşanmadığını gördük Diyarbakır'da. Sonrasında Demirtaş geldi Türkiye'ye ve doğrudan zaten Diyarbakır'a belediyenin önüne giderek açıklamalar yaptı. Onun da söylediği şu, bunun altyapısı zaten hazırlanmıştı. Teşkilatlarımıza yönelik gözaltılar zaten vardı. Son olarak da belediye başkanlarımız gözaltına alındı. Ayrıca televizyonlar kapatıldı, radyolar kapatıldı olağanüstü gerekçe gösterilerek ve bizim halkla haberleşmemizin önüne engel konuldu bu çerçevede. Yani sesimiz duyulmasın diye hükümet erkenden önlemini almıştı zaten dedi. Ama biz durmayacağız, gideceğiz tek tek evlere ve halka durumu anlatacağız. Belediyeler de geri verilinceye kadar direnişimiz devam edecektir. Yani bir aslında gerilim habercisi. Hükümet tarafına baktığınızda ise halkın artık HDP'nin politikalarına yüz vermediği biçiminde yorumlar yapılıyor. Bunu HDP'lilere sorduğunuzda ise çok ciddi güvenlik önlemleri alındığı, 3-4 kişinin bir araya geldiğinde bile hem gaz hem tazyikli suyla o grupların dağıtıldığı biçiminde bir görüş hakim. Ama şunu söyleyebiliriz, tansiyon yüksek ve HDP'ye yönelik de PKK olduğu gibi hükümetin tavrının sertleştiğini görüyoruz. Bundan sonra ne olur? Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'yla ilgili haberi bekleyeceğiz elbette soruşturma sonrasında. Olağanüstü hal çerçevesinde bir ay gözaltında tutma hakkı da var savcının. 30 günlük süre söz konusu. Bundan sonrasına ilişkin beklenti de birçok dokunulmazlık kaldırılmıştı HDP'lilerle ilgili olarak. Ard arda mahkemelerden zorla getirme kararları çıkıyor. Bir süre sonra da HDP'li milletvekillerinin polis nezaretinde mahkemelere götürüldüğünü ve mahkemelerde bir takım kararlar alındığına da şahit olabiliriz. Öyle bir beklentinde hakim olduğunu söyleyelim. Yani bir taraftan arazide PKK ile çatışmaların devam ettiği, şehit haberlerinin geldiği bir tablo söz konusu. Bir taraftan da hükümetin HDP'ye yönelik tedbirlerini sertleştirdiği bir tablo var.
Yurt dışına doğru uzanalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rakka operasyonu ile ilgili bir açıklaması geldi önceki gün. YPG katılacak şeklinde bir açıklamada bulundu Amerika Birleşik Devletleri. Bu arada Türkiye ile de görüşmelerimiz sürüyor şeklinde açıklamalar da yine geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu açıklamalara da Türkiye'den yanıtlar gecikmedi. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Milli Savunma Bakanı Işık tarafından Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de tabii bu arada önemli. Türkiye'nin Suriye'deki hatta Irak'taki varlığı ile ilgili neler söylenebilir bu gelişmede?
Gerilimin gün gün arttığını söyleyebiliriz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Çünkü PYD ve YPG ile ilgili olarak Türkiye'nin tavrı net. O bir terör örgütüdür. PKK ile birlikte hareket ediyor. Bir devlet olarak siz YPG ve PYD ile hareket edemezsiniz diyor. Amerika Birleşik Devletleri YPG ve PYD ayrı, PKK ayrı. Bizim Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelemizde oradaki yerel güçler içinde en organize olanı PYD, biz PYD ile birlikte hareket etmeye devam edeceğiz diyorlar. Hatta Hillary Clinton silah vereceğini de duyurdu kampanya sırasında Trump'la yaptığı o sert diyaloglar esnasında. Şimdi Fırat Kalkanı operasyonu başladığından beri Türkiye'nin amaç ne, hedef ne soruları hep ortadaydı. Bugün artık o hedefin biraz daha netleştiğini görüyoruz. Öncelikle onu aktaralım. O hedef El Baba, ki El Bab en kritik noktalardan birisi Rakka'ya gitmeden önce. El Baba kadar Türk ordusunun desteklediği Özgür Suriye ordusunun yürümesi talebi var Türkiye tarafında. Ayrıca El Bab ele geçirdikten sonra, IŞİD'den temizlendikten sonra da hedefin Membiç olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Membiç de Türkiye ile Amerika arasındaki kriz noktalarından birisi. Yani Türkiye sınırında en başından beri söylediği 90 kilometre sınırdan bir boylamda ve 40 kilometre kadar derinlikte bir bölgeyi yaratmak, güvenli bir bölge haline getirmek, aynı zamanda Kürt koridorunun da önünü kesmek için bir hedefi olduğunu resmen açıklamış oldu. Membiç'te hala YPG'liler var. Onların oradan çıkartılması konusunda Amerika'nın söz verdiğini sürekli hatırlatıyor Türkiye. Ama çıkmazlarsa Elbap operasyonu sonrasında hedefin Membiç olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bundan sonra biz savunma tarafında olmayacağız. Başımıza bir şey gelecekse gelmeden önce o noktaya ilişkin tedbirlerimizi bulunduğu noktada alacağız derken de zaten işte Membiç'ten, Elbap'tan, IŞİD'den, PKK'dan, PYD'den bahsediyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna edebilmiş değil. Son yapılan açıklamalar Rakka ile ilgili. Musul'un hemen sonrasında Rakka operasyonunun başlayacağını anlıyoruz. Amerika'nın savunma bakanı birkaç hafta içinde olabileceğine ilişkin bir işaret verdi bu operasyonun ve Demokratik Suriye güçlerinin etkili bir biçimde kullanılacağının da işaretlerini yine Pentagon'dan alıyoruz. O operasyonlardan sorumlu olan komutanların yaptığı açıklamalardan.
Bu arada Demokratik Suriye güçlerinin arasında da en büyük bölümü Kürtlerin oluşturduğunu söyleyelim.
PYD ve Suriyeli Kürtler oluşturuyor. Demokratik Suriye güçleri aslında PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu bir grup. Onlarla birlikte çalışacaklarını da Pentagon açıkladı. Obama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi oldu. Bunda Erdoğan, ben bütün Türkiye'nin görüşlerini aktardım. Elbap'a gideceğimizi söyledim ki Amerika Elbap operasyonu konusunda da tereddütlü. Bu tereddütünü de gizlemiyor. Sonrasında Rakka operasyonunu da birlikte yapalım teklifini yinelediğini aktardı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Bu arada Türkiye'nin Suriye topraklarında ilerlemesine yönelik Suriye'den de sert bir tepki geldi geçtiğimiz günlerde. İsmini açıklamayan bir komutan Suriye ordusundan Türkiye'nin Suriye topraklarında ilerlemesine karşıyız ve gerektiğinde sert askeri önlemler alacağız. Bunlar bizim kırmızı çizgimizdir şeklinde demeçleri var.
Bunlar biraz siyasetin gereği gibi görünüyor. Çünkü Türkiye Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonunu yaparken Rusya ile bir zımni anlaşmanın içinde olduğunu görüyoruz. Putin'le ilişkilerinin de son dönemde özellikle daha sıcak bir noktaya doğru ilerlediğini görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve Suriye'nin de Rusya'nın kararları dışında hareket etme şansı olmadığı için o açıklamalar biraz politik açıklamalar, stratejik açıklamalar diye bakılabilir. Yani Suriye ordusu oradaki Türk ordusuna yönelik bir hareket içinde olma ihtimali çok zayıf görünüyor. Ama asıl tabii büyük kriz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanıyor. Yani Rakka'da bir operasyon yapılacak. O operasyonda Kürtler kullanılırsa, o Kürt koridorunun derinlerden de olsa açılması söz konusu olabilecek ve buna Türkiye izin vermeyeceğini net bir biçimde ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri de ben PYD ile yapacağım diyor. İşte bu bilmecenin nasıl çözüleceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama Türkiye sanki bu işin peşini bırakmayacakmış gibi bir hava içinde. Yani Kürtleri bulundukları noktadan daha ileriye götürecek operasyonda görmek istemiyor. Sadece kriz noktası bu da değil. Irak'a baktığınız zaman Musul'da da, Musul konusunda da bir krizin hala devam ettiğini görüyoruz. Tansiyon biraz daha aşağılara doğru geldi ama hala Irak, Musul operasyonunda Türkiye'nin yer almasına sıcak bakmıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretinde Türkiye ile Amerika anlaştı biçiminde bir değerlendirme vardı. Koalisyon güçleri içindeki görevi netleşti Amerika ile Türkiye arasındaki görüşmelerde. Ama Irak izin vermeden bu meselenin çözümü mümkün değil. Karşılıklı tansiyonun düştüğünü söylerken bir takım alt seviyede görüşmelerin devam ettiği bilgileri de gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aynı zamanda tabii Barzani'nde Musul Operasyonu'na katılan peşmergelerin başındaki isim olarak Irak hükümetine terkinde bulundukları ve Türkiye ile Amerika'nın anlaştığı planın uygulamaya geçilmesini istedikleri belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda da bir anlaşmanın olabileceğine ilişkin işaretler var Musul konusunda. Ama tabii sınırlı bir katılım, daha çok havadan destek vermek üzere Başikan'ın da o koalisyon güçlerinin içinde bir yapı olarak yer alması konusunda bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bütün bunlar Irak, bir taraftan Suriye, bir taraftan Tel Aper'deki karışıklık, Sünni ve Şiilerle ilgili bir gerilim söz konusu Tel Aper'de hem de Türkmenler arasında. Bir taraftan Kerkük'e IŞİD baskını ve sonrasında orada PKK'lıların görünmesi, Irak'taki PKK'lı bir takım militanların oralarda bulunması, IŞİD'e karşı mücadelede. Türkiye aslında ince bir ip üzerinde yürüyor burada. Bir strateji belirlemiş ve son derece net dile getiriyor bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne olursa olsun Türkiye'nin güvenliği ise eğer biz bütün bedelleri ödemeye hazırız diyerek de kararlılığını ortaya koyuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerde de bu kararlılık Türkiye'nin ne kadar geri adım atacağı, Amerika'nın ne kadar geri adım atacağı, Özgür Suriye ordusuna ne kadar güveneceği Rakka operasyonunda, bütün bunlar tabii etkili olacak. Ama yine sıcak günler bekleyecek Türkiye'yi, askeriyle birlikte Suriye'nin içinde olduğu da göz önünde bulundurulmalı. Bir taraftan da Irak'ta hemen Musul'un yanı başında Başika'da Türk askerleri var. Yani dış politika Türkiye'nin geleceği açısından bu dönemde en kritik başlıklardan birisi.
Tekrar yurt içine dönelim. Türkiye'de Ankara Valiliği'nin almış olduğu kararla Kasım ayının sonuna kadar herhangi bir toplu gösteri, yürüyüş yapılmayacak şeklinde karar var ve bu kararın da gerekçesi olarak söylenen herhangi bir saldırı ya da bir terör endişesi, herhangi bir saldırının beklenebileceği şeklinde. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi eski mecliste toplanıp Anıtkabir'e yürüyeceğiz diyorlar 29 Ekim'de. Bu konuda son gelişme nedir? Valilik izin verdi mi yoksa bir kaos mu bekleniyor yine?
Bu tartışmalara Başbakan Binali Yıldırım da katıldı ve 29 Ekim'le ilgili kutlamaları kapsamadığını söyledi yasağın. Ama çok kısa süre önce Ankara'da Eryaman'da bir canlı bomba öldürüldü polis tarafından. Canlı bomba eylemi yapmak üzere Ankara'ya geldiği belirtilen bir isim öldürüldü Eryaman'da. Onun Anıtkabir'de kişi fotoğrafları çıktı. Ve valilik de aslında aldığı kararın ne kadar isabetli olduğunu bu fotoğraflar üzerinden kamuoyuna da açıkladı. Ancak gerilim daha fazla büyümedi. Devreye de Binali Yıldırım girdi. Belli ki bir takım alttan da görüşmeler oldu. Ve 29 Ekim kutlamalarını kapsamadığını söyledi Binali Yıldırım. Yani CHP'liler Anıtkabir'e yürüyecekler 29 Ekim'de. En azından şu an itibariyle planlanan o. Ancak geçmişte olduğu gibi 29 Ekim törenlerinin coşkuyla kutlanması konusunda bir heyecan söz konusu değil. Sadece CHP'li belediyelerin yaptıkları küçük organizasyonlar var. Ankara'da mesela bir konser yapılacak. Kenan Doğulu'nun konseri, Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlik. Onun dışında İstanbul'da küçük belediyelerde bir takım hareketler olduğunu görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı o havai fişek gösterileri, o ihtişamlı gösteriler yok. Son yıllarda aslında milli bayramların tamamı için iptal kararlarının verilmesi, kutlamaların iptal edilmesi çok ciddi eleştirilere de neden oluyor. 29 Ekim'de de özellikle AK Parti'nin etkin olduğu belediyelerde ciddi bir kutlama programının olmadığını görüyoruz. Ancak CHP'liler 29 Ekim'i kutlama konusunda ısrarlılar görüyorlar.
Havai fişek gösterilerinden söz ettiniz. Geçtiğimiz yıllarda Boğaz Köprüsü'nden adeta havai fişek şelalesi diyebileceğimiz gösteriler olurdu ve dünyanın büyük gösterilerinden biri olarak kabul ediliyordu. Bu sene o gösteriler yapılmayacak diyorsunuz, öyle mi?
Evet, bu sene o gösterilerin de yapılmayacağına ilişkin bir bilgimiz var. Zaten 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü olarak değiştirildi Boğaziçi Köprüsü'nün ismi ve o gün yaşananlar ve orada şehit olanlar nedeniyle büyük bir ihtimalle böyle bir program, böyle bir kutlama yapılmasını uygun görmedi. Ama tabii 29 Ekim gibi Türkiye Cumhuriyeti açısından Cumhuriyet'in kuruluş tarihi anlamında da çok da anlamlı bir tarihte kutlamaların iptal edilmesi ve bunun son yıllarda sık sık yapılması muhalefet partileri tarafından, özellikle CHP tarafından çok ciddi biçimde eleştirildi.
Buradan dilerseniz bir de FETÖ olarak adlandırılan yapılanmanın gizli yazışmalarında kullandığı öne sürülen Baylok adlı yazışma programına, bilgisayar programına değinelim. Bununla ilgili bir haber var gazetelerde. 125 milletvekilinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 125 milletvekilinde Baylok adlı programın bulunduğu ve bunlar tarafından bu programın kullanıldığı tespit edilmiş yönünde haberler var. Bunların doğruluğu tabii tartışılır ve bunların arasında 82'si Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili, diğer 43'ü muhalefetten milletvekilleri. Bu konudaki en son durumu sizden almak istiyorum. Bir de tabii biraz daha öncesine doğru giderek Hürriyet gazetesinde manşette yayınlanan bir haber vardı geçtiğimiz günlerde. İsmail Saymaz'ın yapmış olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğu bir söyleşide bu programın yazılımcısının yakınlarının verdiği ifadeler var.
Valla bu aralar biz Türkiye'de Baylok'la yatıp Baylok'la kalkıyoruz. Bir kere savcılar istihbarat örgütünün için elinde Baylok'un deşifre edildiğini anlıyoruz. Çünkü savcılar Baylok kullandıkları için birçok insanı gözaltına alıyorlar. Sonra da soruşturmaya tabi tutuyorlar. O listelerin artık savcıların elinde olduğunu söyleyebiliriz. Baylok'un cemaat tarafından bir haberleşme sistemi olarak kullanıldığı konusunda da kimsede bir tereddüt yok. Peki bu Baylok'u sadece öğretmenler, cemaate mensup, işte hakimler, savcılar, şunlar bunlar mı kullandı? Siyasetçiler hiç kullanmadı mı sorusu var. Birçok kesim buna siyasetçilerin de kullandığı biçimde yanıt veriyor. Hatta daha önce bir bakana tahsis edilen ve bakanın da danışmanlarına verdiği telefonlarda da Baylok işletim sistemi çıktığına ilişkin bilgiler vardı. Ve zaten en çok sorulan sorulardan birisi, bu kadar çok bürokrat, bu kadar çok hakim, bu kadar çok polis, bu kadar çok asker bu sistemlerin içindeyken, cemaatin içindeyken hiç mi siyasi ayağı yok bunun arkadaş sorusu da hep gündemde. Ve Baylok'la birleştirilerek mecliste de birçok milletvekilinde böyle bir işletim sisteminin olduğu iddiası var. Bu iddialar son olarak Başbakan'a Afyon'daki kamp sırasında soruldu. Bunun doğru olmadığını, AK Partili milletvekillerinin telefonlarında Baylok sistemine rastlanılmadığını söyledi. Ama hala aksini iddia edenler ve hala AK Partili bazı milletvekillerinin Baylok sistemini telefonlarında bulunduğunu iddia edenler söz konusu. Ama bu iddiaların tabii netleşebilmesi için o telefonların kontrol edilmesi ya da o listelerin ortaya çıkması gerekiyor ki kısa süre içinde veya görünür bir gelecekte bunu görmeyeceğiz anlaşılan Binali Yıldırım'ın açıklamalarına bakarak söylüyorum. Baylok tartışması bir taraftan siyasi olarak devam ediyor. Bir taraftan da hükümete yakın medyayla biraz daha ortada duran merkez medya arasında büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz Amerika'ya giderek Baylok işletim sisteminin lisans sahibi David Keynes'le konuştu. David Keynes aslında bir Türk Amerikan vatandaşı olmuş, ismini değiştirmiş. Burada Türkiye'de birçok kesime başvurmuş. CHP'yi aramış, ben bu lisans sahibiyim, bir şeyler söylemek istiyorum diye. İşte Fidel Okan'ı aramış, hani Kavcı'nın avukatı, benim bu konuda bilgilerim var, size aktarmak istiyorum diye. İşte Hürriyet Gazetesi'nden Murat Yetkin'i aramış, daha önce ulaşamamış ona. Sonrasında İsmail Saymaz'a ulaşmış. İsmail Saymaz kontrol etmiş, gerçekten lisans sahibi mi diye. İşte pasaportundan fotoğraf istemiş, onların gerçek olduğu anlaşılmış falan. Ve Amerika'ya giderek bu röportajı yapıyor. Hürriyet Gazetesi'nde manşet olarak verildikten sonra hükümete yakın medya Doğan grubunu ve İsmail Saymaz'ı gerçekten bir kampanyayla suçlu ilan etti. Neden? Baylok işletim sistemiyle ilgili bu Keynes'in söyledikleriyle delillerin karartıldığı ve itibarsızlaştırıldığı iddiası var ve bunun bilinçli yapıldığı yönünde. Hürriyet Gazetesi ise yaptığı açıklamalarda böyle bir bilinçli hareketin söz konusu olmadığını söylüyor. Zaten o röportajda Baylok işletim sisteminin cemaatçiler tarafından kullanıldığını o lisans sahibi de kabul ediyor. 16 Ocağı kadar bu sistemin kullanıldığını, sonrasında ise kapatıldığı iddiası söz konusu. Yani bir kavganın tam da ortasındaki başlık haline geldi Baylok. Hala hükümete yakın medyayla Doğan grubu arasındaki o tansiyon düşmüş değil. Bugün bile makaleler vardı Hürriyet Gazetesi'nin ve Hürriyet Gazetesi'ndeki bir grubun bu soruşturmaları sulandırmak için, itibarsızlaştırmak için bu haberleri yaptığı biçiminde. Ama ona karşılık son derece sert tedbirler var. Hürriyet de bu konularla ilgili dava açacağını duyurdu. Ama şunu söyleyebiliriz, Baylok önemli bir aset soruşturmayı yapanlarla ilgili olarak. Çünkü referanssız o sistemi indirmek ve o iletişim ağına dahil olabilmek mümkün değil. Bir takım şifreleme işlemleri de içinde barındırıyor. Ve iddia o ki Ocak 2015 yılında cemaat bunun MİT tarafından kırıldığını, deşifre edildiğini görüp başka bir sisteme geçiyor. Biz daha diğer sistem, Eagle dedikleri diğer sistemle ilgili soruşturmalarda bir ileri rastlamadık. Bununla ilgili de MİT'in elinde bir takım işlemler olduğu belirtiliyor. Sanıyorum Baylok'la ilgili soruşturmalar bittikten sonra bu sefer Eagle'ı kullananlar gündeme gelecek ve onları biz önümüzdeki dönemde savcıların, hakimlerin önünde göreceğiz. Ama Hürriyet gazetesiyle Van grubuyla hükümete yakın medya arasındaki bu gerilime baktığımızda aslında Türkiye'nin ne kadar zor bir süreci geçirdiğini de herhalde bu kavga, bu tartışma, bu kriz bize net olarak gösteriyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Eskiden 15 Temmuz öncesindeki o gerilimlerin yeniden hatırlandığını, en ufak bir tereddüt halinde seslerin son derece yüksek bir biçimde çıktığını da gördük. Baylok'la ilgili olarak Hürriyet gazetesi aleyhine açılan kampanyada.
Sayın Yavuz Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Sizlere iyi günler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.